Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Söz Ola programında pazartesi günleri ve çarşamba akşamları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber evlerinize, gönüllerinize, vasıtalarınıza, radyolarınıza misafir oluyoruz. Kıymetli hocam, hürmet ederim efendim. Hürmet Ramazan-ı Şerifinizi ruhu canımla bir kez daha tebrik ederim. Kutlu bir mevsimin içerisinden geçiyoruz.
Elhamdülillah.
Geçen hafta Ramazan-ı Şerif içerisinde yaptığımız ilk programda Ramazan biraz da annedir dedik.
Evet.
Bu kıymetli eserinizden yola çıkarak Ramazan neşesini, Ramazan sevincini, Ramazan'ın hayatımızı, dünyamızı, hanelerimizi nasıl güzelleştirip zenginleştirdiğini konuştuk. Ramazan bize ne vermeli, Ramazan'dan geriye bizde neler kalmalı, evet. Bunun üzerine güzel güzel sohbet ettik. Efendim yine bu Ramazan biraz da annedir kitabınızın İnfak Bir Tüneldir başlıklı bölümünde şu ifadelerinizin altını çizmişiz. Cahili bir dikkat buldum, şu sözlerinizle başlamak isterim bugünkü programa. Diyorsunuz ki geçen hafta da atıf yaptığınız bir husustu.
Evet.
Ramazan ziyadeler zamanı demiştiniz.
Evet.
Ramazan kendisiyle pek çok güzelliğin ziyadeleştiği, pek çok ziyadenin de güzelleştiği tam bir ziyadeler zamanıdır. Hazreti Peygamber bu ayda namazı da, infakı da, yedirip içirmeyi de, Kur'an okumayı da, sair ibadetleri de ziyadesiyle yapmıştır ve yapmayı tavsiye etmiştir. Bu ziyadelerle Ramazan ihya edilir. Sonra da bu ziyadelerle bir ay ihya edilen Ramazan, bizleri 11 ay ihya etmeye devam eder. En son iş o raddeye varır ki, ömrünü Ramazan eyleyen kişinin Ramazan'da ahiretini bayram eyler. Bu aydaki ziyadelerin belki de en ziyadesi, insanın infakta ettiği ziyadelerdir diyorsunuz. Peki efendim, evet. Buradan yola çıkalım. Ramazan ve infak arasındaki münasebeti konuşalım. İnfak nedir? İnfak deyince ne anlamamız gerekir? Ve sevgili Peygamberimizin Ramazan-ı Şerif'teki infak hassasiyeti, gönül alması ve Ramazan'da infakla gönül yapmanın ne manaya geldiğini konuşalım. Ne dersiniz efendim?
Evet, inşallah. Teşekkür ederim. Dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ramazan ayı girdiği zaman bize Ramazan'da gelen en değerli bilgi, sizin de buyurduğunuz gibi Ramazan ayının bir ziyadeler
kesinlikle
ayı olması lazım. Kişi hayır namına, iyilik namına, güzellik namına her ne yapıyor idiyse 11 ayda Ramazan'da bunu kat kat tabii artırması
adeta
gerekiyor.
Adeta zirveye tırmandırsın. Tabii.
Çünkü Peygamberimiz böyle yapmış. Değil mi? Peygamber bir şey yapmışsa en güzeli odur.
Kesinlikle.
Usvetün hasenetün.
Yani en güzel örnek.
En güzel örnektir. Yani biri şöyle bir soru sorabilir. Ramazan nasıl yaşayalım? Kardeşim, Peygamber Efendimiz nasıl yaşıyorsa öyle yaşayalım. Nasıl davranalım? İşte nasıl davranıyordu? Her şeyi ziyadeleştiriyordu. Yedirmeyi, içirmeyi, işte infak etmeyi, sadaka vermeyi, namaz kılmayı ziyade, selam vermeyi ziyadeleştiriyordu. İşte ziyaretleri ziyadeleştiriyordu falan. Biz de bunlara dikkat edelim. Çünkü bunlar öyle bir şey ki insanlığın, yani beşeri münasebetlerin sağlıklı devam etmesi için bunlar elzem konular. Çünkü insan sosyal yapısı gereği bir toplum içinde yaşamak zorundadır. Ferdi yaşayamaz. Sosyal yapının da devam etmesi için bu tür şeylerin, ziyadelerin artırılması lazım.
Tabii.
İşte birbirlerimize selam verme, ziyarete gitme, hal hatır sorma gibi. Şimdi ben dikkat ettiğim Peygamberimizin, yani bütün sahabelerin şeyi şudur. Hiç kimse peygamber kadar cömert olamaz.
Asla, tabii.
Mümkün değil. Hatta her zaman söylüyorum. Peygamberimiz asla fakir bir insan değildi. Ganimetlerin beşte biri. Malum Peygamber Efendimiz'e ayrılırdı. O ganimetlerin beşte birini ben sadece birini topladım. Milyonlarca bugünkü parayla lira dolar eder yani. Ama kendisi fakir yaşamayı tercih ediyordu. Bu önemli bir şey bak. Fakir değil. Ama fakir yaşamayı tercih ediyor. Çünkü şu hep ısrarla belirtilmiştir. Mutlu olmanın yegane yolu mutlu etmektir.
Kesinlikle. Mutlu olmanın yegane yolu mutlu etmektir.
Mutlu etmektir.
Gönül almak, gönül yapmak.
Evet. Tabii. Bunu denemişler. Bir deney yapmışlar hocam Amerika'da. 5 kişi almışlar. O diğer 5 kişi daha 2 gruba ayırmışlar. Birinci 5 kişiye $50 vermişler. Demişler ki bu parayı kendin için harca. Alacağını karışmıyoruz. Öbürüne demişler siz de bunu başkası için harcayın. Harcıyorlar. Daha sonra bunlar işte bir takım testler yapılıyor. Şunu görüyorlar. Parayı kendisi için harcayan insanlar bırakın mutlu olmayı. Biraz da mutsuz olmuş da. Çünkü ya. İstediklerini alamamış da para yetmemiş. Evet, tabii. Ama başkaları için harcayanlar da mutluluk seviyeleri üst derece
Allah
çıkmış.
Allah.
Bakın. Şimdi bu yani bilimsel bir gerçek. İnsanlar mutlu olmayı mutlu olarak, kendini mutlu ederek mutlu olacağını zannediyor. Bir takım şeyleri almak, bir takım şeyleri yemek, bir takım yerlere gitmek, gezmek, bir takım ihtiyaçları gidermekle mutlu. Hayır efendim. Siz insanların mutlu ederseniz asıl mutluluk işte o. Bunun için Ramazan ayı inanılmaz bir fırsat. Öyle ki burada sizin az evvel okuduğunuz gibi yani 11 ay boyunca biz Ramazan'ı hakkıyla idrak edersek var ya 11 bir ay hazine kazanıyoruz. 11 ay harca harca bitmez vallahi.
Kesinlikle.
Bitmez. Gerçekten dolayısıyla Peygamberimizin ziyade eleştirdiği en önemli şeylerden birisi bu Ramazan ayında infak etmek.
İnfak. Hatta hocam sahabe-i kiram diyor ki Efendimizin dostları, sohbet arkadaşları Peygamber Efendimizin Ramazan'daki halini esen rüzgardan daha cömert olurdu diye anlatıyorlar.
Evet.
Ne güzel bir benzetme.
Evet, ne güzel.
Esen rüzgardan daha cömertmiş evet. Efendimiz.
Şimdi hocam burada bir şey İmam Gazali Hazretlerinden bir şey aldım. Burada okuyayım diye.
Lütfen.
Şimdi İmam Gazali Hazretleri bir mutsuzluğumuzun, huzursuzluğumuzun sebeplerini açıklarken niye insanlar huzursuz ve mutsuz diye bir şey var. Bir bahse girmiş. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki sıkıntılarımızın bakın sıkıntılarımızın temel sebebi nedir diye bir başlık atmış.
Neymiş hocam?
Hocam orada mübarek 4 başlık ayırmış ama insanların mutsuzluğunu gerçek alimlerin, hakiki alimlerin yokluğuna bağlamış. Etraftan alimler çekilirse, arifler çekilirse sahteleri kaplıyor.
Maalesef.
Kaplıyor. En basitini söyleyelim. Mesela Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de beşiren ve neziren yani müjdeleyici ve korkutucudur, uyarıcıdır. Ama bir adam vaaz ediyor, sadece korkutuyor. Bir sadece müjdeliyor, tamam mı? Gazi Hazretleri diyor ki, bir, insanın bütün sıkıntılarının sebebi iman zayıflığıdır. Birincisi.
İnsanın bütün sıkıntılarının evet. sebebi iman zayıflığıdır.
Az evvel buyurdunuz ki Peygamber Efendimiz sahabelerin ortak kavmine göre rüzgardan daha
sen rüzgardan daha cömert.
Daha cömertti. Niye? Niye? Basit bir sebebi var. Çok basit. Şuna Peygamberimiz bütün kalbiyle inanıyor. Biz de okuyoruz işte. Cenab-ı Hak diyor ki karşılığını kat kat vermek üzere Allah'a kim borç verir? Bakın. Ayet bu biliyorsunuz. Bir ayettir bu. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bana borç verin. Ben size kat kat vereceğim. Haşa Cenab-ı Hak borç verir. Ne demektir bu? Gerçekten karşılığını verdiğin kişiden beklememek kaydıyla vermen infak denilen şey işte bu. Allah'a borç vermek diyor
tabii,
Cenab-ı Hak.
Tabii, tabii.
Diyor ki ya ben borcun altında kalmam.
En güzel borcu.
Evet ben sana kat kat vereceğim. Cenab-ı Hak böyle diyorsa abi ne sakınacağım ya ne esirgeyeceğim ya. Saçma bir şey ya tabii vereceğim.
Zaten bizim İman olduğunuz işte bizim olduğunu zannettiğimiz dünyalıkları da veren kim, lütfeden
tabii.
kim, ihsan
Cenab-ı
eden
kim? Cenab-ı Hakk'ın haşa şu yüceliğine şu büyüklüğüne bakın ya. Verin diye bağırmıyor ya haşa kızmıyor. Diyor ki bana borç verin diyor. Yani bana verdi zaten sana verdim. Verdiğimi bana borç vereceksin. Şimdi bu iman bak diyor ki Gazi Hazretleri iman eksikliği sıkıntının temeli. İmanı kamil olansa varsa bir insanda asla sıkılmaz bunalmaz. Çünkü şu niye iman eksikliği o ama iman eksikliğinin sebebi ne? İkinci diyor ki iman eksikliğinin gerçek zayıflığının sebebi diyor Gazi Hazretleri. Etrafta alim ve arif, takva sahibi alimlerin eksikliğinden de kaynaklanıyor. Ya müthiş bir şey.
Rabbani alimlerin eksikliğinden
evet, eksikliğine kaynaklanıyor
tabii.
Neden? Çünkü hepimiz biliyoruz ki biz işimiz gücümüz icabı İnsanların yüzde, hani Sadiye Şirazi Hazretleri'nin bir beyti vardı, çok güzel. Zavallı ömrüm diyor, kışın ne giyeceğim, yazın ne yiyeceğim diye, geçti gitti diyor. İnsanların büyük bir çoğunluğu hocam ne yaparlar? Geçim derdiyle uğraşırlar, uğraşırlar. Bu ulvi yüce şeyleri dinlemeye, okuma vakitleri yoktur. Yok. Birisi bunu anlatması lazım. Siz camiye gideceksiniz, icabında işte tekkiye gidiyorlardı, dergaha gidiyorlardı eskiden, bunları dinliyorlardı ya. Şimdi siz, tekkeler kapandı, zaviyeler kapandı, dergahlar kapandı. İnsanlar nerin diye camiye gitmez, camiye de gitmezseniz dinleme şansınız kalmadı artık, değil mi? Dolayısıyla alimler insanları bu bakımdan besliyorlar, uyarıyorlar, gerçek alimler. Gerçek alimlerin korkusu yoktur. Allah'tan korkarlar, hakikati söylerler. Onların söylediği hakikat yaşadıkları için insanlara nüfuz eder, etkilerdi yani. Ben bir alimi dinlerim. Hakikaten yaşıyorsa, bana etki ediyorsa, ha yaşadığı için etki ediyordu derim. İşte diyor ki Gazi Hazretleri, sıkıntıların kaynağı iman zayıflığıdır. İman zayıflığının ek sebebi alimlerin azlığıdır. Çünkü insanlar imanlarını besleyemiyorlar maalesef. Vakitleri yok, fırsatları yok. Peki alimlerin azalmasının sebebi ne? Alim var ortada. Alimlerin kalbinde dünya sevgisi yer etmesidir diyor. Alimler var ama etrafta. Kardeşim, bunların kalbini dünya sevgisi kaplamış. Kapladığı için ne oluyor? Onlar dünyaya bulaşmış bir insan ancak dünyayı anlatır bana. Ahiret anlatamaz. Onlar dünya meşgalesi. Makam derdi, mevki derdi, titir derdi, ünvan derdi, para derdi derken, şöhret derdi derken, ilmin hakiki pınarından koparlar, dünyaya bulaşırlar. Dünya bulaşmış bir insandan gönüllere şifa söz sadır olmuyor.
Olmuyor.
Olmuyor hocam, çünkü şöyle bir söz vardır.
İhlas da kayboluyor çünkü orada.
Evet tabi. Yani der ki, bir söz hatibin neresinden çıkarsa
muhatabın orası.
Orasına nüfuz eder.
Kulak, dudaktan çıkan kulağa, kulağı, evet. Kalpten çıkan kalbine muhatabın gider. Kalbine gider.
Ama bir insanın kalbini dünya sevgisi kaplamışsa, ünvanlar, makamlar, mevkiler, titirler, işte koltuklar, şunlar bunlar, alimler, öyle alimler var. İşte onun sözü tesir etmiyor. Etmediği için karşıdaki insanların imanları beslenmiyor. Sonra şöyle söylüyor. Kalbini dünya sevgisi kaplamış, ahiretten ilişkini kesmiş bir alim beni nasıl ahirete çağıracak diyor. Nasıl çağıracak? İşte bu insanların azalması, dolayısıyla etrafta insanların imanlarını besleyen kaynakların kuruması. Çünkü şöyle bir şey de var hocam. Yani malumunuz iman içerimizde bir duygu olarak, bir varlık olarak var. Tabii. Ama bir de bir hakikat vardır. Varoluşsal bir hakikattir bu. Bir şey beslenirse büyür, beslenmezse kurur.
Evet, solmaya mahkum.
Absolut olan da böyle, somut. Yani bir anne çocuğunu sevgiyle büyütüyorsa o çocuk büyür, sevmiyorsa çocuk nefret de büyür. Basit bir şey bu. Şimdi biz imanı kalbimize koyduk. Tamam kardeşim, koydun da bu imanı besledi arkadaş. İmanı beslemen lazım. Diyorsun ki imanın beni niye korumuyor? Kardeş, sen o korumuyor ki, o seni korusun. İmanının kendisini koruduğu insanlar kimler? İmanını koruyan insanlar. Neyle koruyorsunuz? İman neyle beslenir?
İbadetle
beslenir.
Tabii, tefekkürle beslenir.
Ama ibadet, imanı besleyen en güçlü duygular infak hocam. Çok güçlü bir duygu. Hani bir ayet vardır. Cenab-ı Hak diyor ki, onlar kalplerdeki cömertliği desteklemek, kuvvetlendirmek için işte Allah için verirler.
Tabii.
Şimdi bakın, imanın en kavi kuvvetlenen şey infak meselesi.
Öyle.
Çünkü en zoru o. Öyle. O çok zor.
Hatta hocam bir ayet-i kerime de var. Cenab-ı Hak insanın son anının tasvirini yapıyor. Can boğaza gelince derler ya ki, Rabbim bize biraz daha bir mühlet versen, geri göndersen de infak etsek, bakın burası çok enteresan hocam, infak etsek ve salih amellerde bulunsak. Yani başka bir ibadeti söylemiyor mesela. Tabii. Ayet-i kerimede geçiyor. Evet. İnfak etsek ve salih amellerde bulunsak diyor. Ne kadar önemli.
Ne kadar önemli. İşte bunlar mesela Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hikmetleri vardır. Hikmetleri. Bu hikmetlerin hocam, yani bir hikmet başlığı altındaki şiirde diyelim, dörtlükler halinde en az 15-20 tane dörtlük vardır. Şimdi mesela birinci hikmet. Ahmet Yesevi Hazretleri aslında büyük bir alimdi, müderristi.
Tabii.
Fakat medreseyi bıraktı hocam. Döndü kavminin içerisine, bir peygamber edasıyla kavmine döndü. Bir tekke açtı. Çünkü insanlar medrese gelecek halleri yok. Çobanlar işte sürülerle uğraşıyorlar, göçebe kavimler falan. Onlara dini tekkeden anlatmak istedi. Türklerin İslami kaynakları tekkedir, tasavvuftur, açtır, gönüldür yani. Bu da şiiri biz çok severiz. İlk hikmetleri okuyun. Hep şu. Yaralı, dertli görsen ona merhem ol. Ya. Aç görürsen bunu doyur. Çıplak görürsen giydir. Bak ilk hikmet de böyledir. Mesela şu diyor. Peygamber garipleri, yetimleri sordu. Miraca çıktı diyor. Miraç'tan döndü. Hemen gitti. Garipleri, yetimleri buldu. Sordu. Bunu anlamış şu. Yani imanı besleyen en kuvvetli amellerin başına infak geliyor hocam. Çünkü infak zor. Şimdi infak yani. Kelimesine ben hocam baktım. Şimdi infak kelimesine, infak kelimesi nefek kelimesinden geliyormuş. O da tünel açmak demekmiş.
İnfak öyle mi?
Evet, tünel açmak. Şu anda Arabistan'da hakikaten hacca gittiğimizde görmüştük. Tünellerin girişinde nefek yazıyor yani. Hala kullanıyorlar.
Allah Allah.
Dolayısıyla infak kelimesi ifade, yani resmen tünel açmak demek. Ya ben ne tünel açıyorum? Şimdi hocam şu da var. Bir şeyin adı olan kelimenin etimolojisi bilinmeden o şeyin hakikati anlaşılmıyor. Bakın bu önemli bir konu. Mesela kafir örten demek. Münafık bir tarla faresinin adıymış. Tarla faresinin demiş. Hmm. İki tane deliği varmış. Birinden gelip birinden çıkarmış. Şimdi ben infak kelimesi ne demek tünel açmak? Şimdi İmam Gazi Hazretleri şöyle bir şey var. Gazi diyor ki bir kişi diyor mezara konulduğu zaman öndekiler sorarlar, melekler, münker ve nekir, ne getirdin bize derler. Arkadakilere sorarlar, miraççıları, ne bıraktın bize derler. Ve kişi der, bıraktığı değil, getirdiği kurtaracak.
Öyle. Çünkü ne verirsek elimizde o gelecek.
Evet. Bizimle. O zaman infak ne oluyor? İnfak dünya ile ahiret arası bir tünel açmak oluyor. Tünel açıyorsunuz. Tünelin bir ucu burada, bir ucu da ahirette. Buradan gönderiyoruz, orada bizi karşılayacak.
İnşallah.
Bu var ya, inanın bütün şeylere böyledir. Eski kadim kültürlerde de böyle. Yunan mitolojisinde de böyle bir anlatmak isterim yani basitçe.
Lütfen.
Yunan mitolojisinde bir ölülerin kıyısına geldiği bir Styx ırmağı vardır. Orada bir kayıkçı vardır hocam. Mitolojiyi anlatıyorum şimdi, Yunan mitolojisini. Şimdi bir kişi öldüğü zaman o yeraltı dünyasında o ırmağın kıyısına gider. Orada bir kayıkçı vardır. Kayıkçı bunu kayığa atıp ölüyü karşıya geçirmesi lazım. Karşıya geçmezse, burada kalırsa burası cehennem. Mahvoldu. Ama kayıkçı ölünün ağzına bakar. Ağzında bir altın varsa karşıya geçirir onu. Yoksa geçirmez yani. İşte bunu şöyle yorumlayabilirler. Yani ya Yunanlıların adam maddeperest insanlar ya. Ölünün bile ağzında altın olmayınca karşılığı ödeme. İşte o infak var ya, sadaka işte o. Yani adam sadakayı böyle metaforlaştırmış. Müthiş bir şeydir bu. Siz o öbür tarafa gittiğiniz zaman tünelinizin ucu boşsa ne yapacaksınız?
Ya.
Ne yapacaksınız? Dolayısıyla infak etmek dediğimiz duygu içimizdeki cömertlik duygusunu besliyorsa, imanı besliyorsa, kişi infak etmediği müddetçe imanın en zayıf derecesinde kalmış demektir.
Doğru.
O iman onu korumayacaktır. Mümkün değil yani.
Hocam, Gönerli Mehmet Efendi duymuşsunuz.
Tabii muhakkak. Allah rahmet eylesin. Tabii.
2 Ocak 1991 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Yıllar yılı Anadolu'dan İstanbul'a gelen nice hafız adayı talebe, değil mi, hamilik ya, yapmış. Tabii. Nice hafızlar yetiştirmiş. Reisül Kurra vaazlarıyla nice gönülleri temsil etmiş, irşad etmiş bir büyüğümüz. Mekanı cennet olsun.
Abim de onun öğrencilerinden birisi.
Öyle mi?
Hafızdır abim.
Tabii. Evet. Gönerli Mehmet Efendi'nin çok güzel bir sözüne denk geldim hocam. Not etmişim. Sizinle şimdi bu konuyu özelinde konuşurken paylaşmak isterim. Diyor ki Gönerli hocamız, eline geçenlerle etrafındakilere faydalı olmadıktan sonra bütün dünya senin olmuş neye yarar?
Ya.
Eline geçenlerle etrafındakilere faydalı olmadıktan sonra bütün dünya senin olmuş neye yarar? Yine çok sevdiğim güzel, hikmetli bir söz. Yeterince yiyeceğe ve başınızı sokabileceğiniz bir yuvaya sahipseniz artık en önemli şey diğer insanlar için ne yapabileceğinizdir.
Evet.
İşte infaka biraz da bu pencereden bakmak, başkaları için dertlenmek,
tabii,
diğer gam sahibi insan olmak. Böyle böyle olunca insan derya gönüllü bir insan olabiliyor herhalde.
İşte hocam bakıyorsun büyük insanlara, peygamberler övüyorsun, büyük insanlar. Yani infakta
zirve.
İnanılmaz cömert insanlar.
Öyle.
Evliya dediklerine bakıyorsunuz. Tabii inanılmaz cömert insanlar. Bilgelere bakıyorsunuz ya, bütün dünyada Hint bilgesi, Çin bilgesi, hepsi böyle. Bunların birinci vasfı nesneye ve eşyaya sırt dönmeleri. Birinci vasıfları bu. Çünkü insan ne ile hem hal ise o seviyede kalıyor. Veden Hazretleri der ki, soruyorlar ki efendim insan kıymetini, değerini ölçebilir mi? Yani ben kıymetim ne acaba diye bir soru sorsam, acaba ben Rusnali olarak kıymetimin, değerimin ne olduğunu ölçebilir miyim diye bir soru soruyorlar. Tabii ölçer diyor. Çok basit.
Nasılmış
diyor.
Hocam?
Nasıl ölçer? Kıymet verdiklerine bakarak ölçer diyor.
Kıymet verdiklerin senin kıymetini gösterir.
Bitti, bu kadar hocam.
Doğru.
Ben dünyada en çok neye kıymet veriyorum? Neye değer veriyorum? Neye zaman harcıyorum? Neyle iştigal ediyorsam benim kıymetim o kadar.
Tabii.
Adam sabah akşam safi parayla yatıyor, parayla kalkıyor. Safi işte efendim futbolla topla yatıyor, topla kalkıyor. Safi işte avcılıkta yatıyor, avcılıkta kalkıyor. İşte safi gezme, dolaşma, yeme, içme, cistak, eğlence. Sadece güzel giyinme, güzel görünme, işte makam kovalama. Abi olabilir, tamam. İstediğinle iştigal et. Ama sen iştigal ettiğinden ibaretsin yani. Bunu anla yani. Sen işte efendim... Mevla Hazretleri diyor ya, ekmek yersen ekmekten ibaretsin sadece sen diyor. Dolayısıyla kişinin değerini, yani hani derler ya, dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz diye bir söz vardır. Kişi iştigal ettiği şey etna ise, aşağıda ise, kendine yukarıdan makam aramasın ya. Nerede iştigal ediyorsan onunla berabersin. Hani derler ya, cimri insanlar için bir güzel söz vardır. Cimri der, cimri insanlar etrafındakilere ölsün diye gece gündüz dua eden etrafındakilere para biriktiren insandır ya. Cimri böyle bir insandır.
Yani kendisi için ölsün diye
dua eden
etrafındaki insanlara para biriktiren.
Para biriktiren insanlardır. Şimdi bu insanlar ne baksız insan ya. Herkes ölsün diye dua ediyor. Ama cömert de Allah'ım ne olur ölmesin diye dua ediyor insan. Bak bir dua alıyorsun. Hocam şöyle bir şey de var. Bizim kültürümüzde çok değerli bir ayrıntı var.
Nedir hocam?
Kültür. Bakın. Şimdi denir ki mesela bir masal vardır. Çok güzel. İşte mesela padişahın çocuğu olmaz. İşte beyin çocuğu olmaz. Derler ki ya işte çocuğumuz olmuyor. Ne yapalım? Bütün vesileler yapışmış da olmuyor. Diyorlar ki ona. Efendim diyorlar. Siz diyorlar işte filanca yerde bir alim var. Bir şeyh var. Bir hoca var. Ağzı dualıdır. Dua alın. Gidin ona dua etsin size. Gider padişah, bey veya hükümdar. Der ki efendim bana bir dua çözün. Der ki kardeşim dua etmeyi bırak. Dua almaya bak. Tamam mı? Sen dua almaya bak. Eğer dua alırsan, bakın şimdi şöyle bir şey ki, yani Dede Korkutlara vardır bu. Zaman zaman söylüyoruz. Hatırlatmak lazım. Sık sık yani.
Tabii.
Gerçekten. Bizim kültürümüz şu var. Masallarda, halk hikayelerimizde, eski menkıbe hep şudur. Allah'tan bir şey istiyorsan önce dua alacaksın. Dua etmek kolay bir şey. Dua almak zor ama. Ve gerçekten en çok dua alan insanlar, en çok infak eden insanlardır. Tabii. İnsan ne kadar cömertse o kadar sevilir. Cimri bile sevmez ya.
Hocam bir Allah dostunun ifadesiyle farz ibadetlerden sonra
evet.
En makbul amel bir mümin kardeşinin gönlüne ferahlık vermek,
ya,
gönlüne bir sevinç vermek,
ya, evet.
Onun bir ihtiyacını giderebilmek, onun derdine derman olabilmek.
Evet.
Onun yarasına merhem olabilmek, onun gönülden bir Allah razı olsun duasına muhatap olabilmek.
İşte evet.
Mesele
yani,
bu.
Evet, bir dua, yani insanın yer alacağı en kıymetli yer bir duanın içinde o olmaktır
kadar.
Demişler. Çünkü ne oluyor? Mesela cömert bir insan, infak eden bir insan peygamber mesleğini icra ediyor. Peygamber mesleği de cömertlik. Herkese nasip olmaz yani. Dolayısıyla kişi cömertlik, hani peygamberimiz buyuruyor ya, işte bak onun için Gazi Hazretleri'nin dediği çok doğru. Bütün sıkıntılarımızın temeli iman zaafı. Ben iman ediyorum. Diyorum ki hani Cenab-ı Hak biri 10, 100 verir abi verir. Sen ver kardeşim, ya o biterse ne olacak? İki şey var. Ayetler var. Diyor ki şeytan sizi fakirlikle korkutur. Allah size verdiğinizin kat kat verecektir. İki ihtimal. Ben Müslüman olarak bu iki hakikati görüyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Cömertlik hususunda eğer azalır, biter diye korkarsam ben şeytanı dinlemiş oluyorum. Basitmiş. Allah uyarıyor çünkü bak. Eğer verme ihtimalinin, imkanının hasıl olduğu noktada vermek de biter diye korkuyorsan sen şeytana kulak vermişsin. Allah'a değil. Allah diyor ki sen verirsen ben kat kat vereceğim. Buyur şu iman ne oldu? Adam veremiyor. Oğlum iman zaafı var senin kardeş. İmanı güçlendirmen lazım. İşin garibi imanı güçlendirmen için de vermen lazım.
Değil mi?
Şimdi Mevlana Hazretleri der ki çok güzeldir. Vererek tükenseydi güneş tükenirdi der.
Ya ne güzel bir teşbih.
Ne güzel yani. Vere vere ya güneş sürekli veriyor. Ya, nereden geliyor bu enerjinin kaynağı? Tükenirdi, tükenmiyor der. Bir çiftçi der alır buğdayı böyle atarak gider. Buğdayı ekme denen şey malum. Böyle bir avuç alır atar toprağa gider. Bir dedi ki diyor ya buğdayları niye atıyorsun kardeşim deli misin sen? Dedi sordu diyor. O dedi ki diyor atmıyorum ekiyorum. Ne ekmesi diyor atıyorsun ya bana. Ya tamam atıyorum ama bu attıklarım bir müddet sonra büyüyecek. Bir tane buğdayla ben 100 tane buğday alacağım ya falan. Biraz bekleyeceksin kardeşim. Dolayısıyla şimdi Mevla Hazretleri'nin örneği çok güzel. Eğer vererek bitseydi, tükenseydi çiftçinin heba olurdu kardeş. Tam tersine. Ama hocam laf geliyor dolaşıyor imana geliyor bak.
Her şeyin başı.
Bak bak ona iman etmiyorsanız bu iş olmaz.
Tabii.
Şimdi peygamberimiz uyarmış. Ben şimdi peygamberimizi dinliyorum. Diyor ki efendim iki tane melek sabahları diyor şöyle dua ederler. Biri der ki diyor ya Rabbi cömert kullarını infak eden kullarını verdiklerini sürekli artır diye dua eder. Biri der ki diyor ya Rabbi cimrilerin mallarını azalt onları eksilt diye dua eder. Şimdi ben bunu okuyorum. Ya ben niye cimri olmayı seçeyim ki? Dolayısıyla peygamberimizin bir hadisi vardır. Çok güzel bir metafor peygamberimiz kullanmış. Harika bir semboldür. Cimrilik bir ağaçtır. Dallarına tutunan kişileri, kökleri cehennemdedir o ağacın. Dur cehenneme götür. Şehzade Hazretleri anlatıyor. Diyor ki çok cimri bir adam vardı diyor. Hocam çok cimri bir adam vardı. Bir gün öldü diyor. İnsanlar mutlu oldular ya. Kurtuldular bundan. Fakat diyor bunun diyor bir oğlu vardı diyor. Baba işte üzüldü falan. Ama diyor o gece diyor rüyasında babasını gördü. Dedi ki diyor babacığım ne oldu diyor. Kabirde suar muval bir şey vardı. Cevap verebildin mi? Ne cevap verdin diye soruyor. Diyor ki oğlum ben diyor sorgu falan görmedim diyor. Kabir sorgu diye bir şey yok diyor. Nasıl yok diyor. O var diyor işte bir de melekte var. Münker Mekir soruyorlar. Men Rabbike men dinike. Oğlum vallahi ben hiçbir şey görmedim diyor ya. Ne oldu diyor. Şöyle oldu diyor. Ben diyor kabre bıraktınız diyor. Bir melek geldi dedi ki diyor. Bu kim dedi diyor. Bu cimri dediler diyor. Oğlum ben doğru cehenneme attılar diyor. Hiç sorgusu var bir şey olmadı oğlum diyor. Doğru cehenneme attılar beni diyor. Dediler ki cimrin yeri cehennemde. Ne soracağız zaten. Çünkü verdiğini kat kat Allah'ın kendine vereceğini bilip de iman edip de veremeyen kişi Allah'a diye şeytana kulak vermiştir.
Öyle.
Onun yanı ve yeri şeytanın yanı ve yeridir.
Öbür taraftan malları ve canlarıyla
evet.
Cenneti satın alırlar diyor Rabbimiz.
Ya, bak,
malları evet. ve canlarıyla evet. cenneti satın evet. alırlar.
Yani o bedava
ne büyük bir ticaret.
Tabii. Şimdi bununla hocam dönüyor dolaşıyor. Bir şekilde iman meselesine geliyor. Ya bizim şöyle bir şey imanımızın bizi şeyin Mehmet Akif merhumun bir iman tanımı vardı.
Ne nasıl o?
Çok değişik. Sabır anlatırken Vel Asr Suresi'nin tefsirini yaparken mübarek diyor ki imanı şöyle tanımlıyor. İman diyor kişinin diyor hareketlerinin, eylemlerinin fiillerinin kendisinin faziletine mi reziletine mi sebep olacağını yakinen bilmesidir. Bak bu çok önemli bir şey.
İman kişinin fiillerinin, hareketlerinin, evet. eylemlerinin evet. kendisinin faziletine mi reziletine mi
sebep olacağını yakinen bilmesidir.
Yakinen bilmesidir.
Bak bu çok önemli bir tanım. Şöyle bir şey. Yani biz imanı şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki iman denilen şey Allah'a iman, peleklere iman, peygamber 6 şart. Kardeş, o imanı asgari şart. O asgari şart, onu bil tamam mı? Ama şöyle bir şey de var. Şimdi biz üç alanla hocam, bir mümin olarak üç alanla mükellefiz. Nedir bu? Bir, birincisi İslam alanı var bizde. Fıkıh dediğimiz gündelik ibadetler, rutinler, ibadetlerimiz yani haçtır, zekattır falan. İki, iman alanımız var. Ama bir de ihsan alanımız var ya. Ya
Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak.
Şimdi peygamberimize Cebrail aleyhisselam bir insan kılığında geliyor malum Cibril hadisinde. Bu hadis çok önemlidir. Bizim bütün böyle eylemlerimizin, hareketlerimizin, sohbetimizin, hayatımızın temelinde bu hadisin durması lazım bana göre. Çok önemli bir konu çünkü peygamberimiz Hazreti Ömer'den naklediliyor bu hadis. Bembeyaz elbiseler giymiş. Hiçbirimizin tanımadığı ama üzerinde toz moz da olmayan garip birisi geldi diyor içeriye. Peygamberimizin dizine kadar geldi, dizi dizine değdi. Dedi ki diyor, ey Muhammed sana bazı sorularım var. Dedi, sordu dedi ki İslam nedir? Peygamber dedi ki diyor işte İslam beş şartını söyledi. İşte kelime-i şehadettir, namaz, oruç falan dedi. Dedi, tamam. Biraz sonra dedi ki doğru söyledin dedi. Hem soruyu hem tasdik ediyordu. Garip geldi bize diyor. Bu kişi kimse anlamadılar.
İman dedi.
Biraz sonra imanı sordu. Peygamberimiz imanın altı o şartını açıkladı. Doğru dedin diyor. Sonra ihsan nedir diye sordu. Ya kardeş biz iman ve İslam'da kalmış ihsanı affedersin sallamıştı. Hiç dikkat etmiyoruz. Peygamber dedi ki diyor ihsan kişinin Allah'ı görüyormuş gibi yaşamasıdır. Bak. Çünkü Allah onu görüyor görmese de ya.
Ben bu size şah damarınızdan daha yakınım evet, görüyor.
Bu bilinç hali bizde olmadığı müddetçe. Yani biz İslam ve iman faslında kalarak imanımızı, ya. İslam'ımızı koruyamayız. Şimdi başka bir hadis var. Çok etkiledi beni. Diyor ki bir gün bir sahabe geldi dedi ki diyor ya Resulullah İslam nedir diyor. Hocam ne diyor biliyor musunuz? Buhari'deki hadis şerif. Yemek yedirmendir diyor. Bak İslam'ı yemek yedirmendir. Demek o sahabede böyle bir sahab mı gördüm ne gördüyse. Yemek yedirmendir.
İkram etmen
işte. Yani şu var. Bizim kültürümüzün en temel üyelerinin birisi bu hadise dayanır. Birisi sana geldiği zaman sofra açacaksın hemen. Aç mı tok mu diye sorma. Şimdi biz imanımızı da şunu var. Mübarek bu hadisteki silsile önemlidir hocam. Ve edebiyatçı olduğum için metnin kurgusuna bakıyorum şimdi. Kurgu önemlidir. Yani yapısal kurgu içerik kadar önemlidir bak edebiyatta. Şimdi şöyle demiyor Cebrail. İhsan nedir? İman nedir? İslam nedir diye sormuyor. Önce İslam'ı soruyor. Birinci maddi alan budur. Sonra imanı soruyor. Sonra ihsan soruyor. Yani şu. İhsan en yüce makamdır. Ama İslam ve iman olmazsa ihsan olmaz. Fakat İslam ve iman ihlasa çıkmıyorsa sen yaya kaldın kardeş. Yavan kaldın orada. Tamam mı? İhsan makamına çıkması lazım. Nedir ihsan makamı? İhsan makamında kişi artık Cenab-ı Hakk'ın kendi gördüğünü bilir. Bütün hareketlerini ona göre yapar. İmanda zaaf olmaz. Yani verdiği zaman verir, asla tükenecek demez. Çünkü Allah vaat etmiş.
Tabii.
Diyor ki ben sana kat kat vereceğim dedi diyor. Şimdi bizim imanımızı ve ama bu şu da var ki insan ibadetleri artırmadıkça yani İslam'ını artırmadıkça imanını koruyamaz.
Tabii.
Hocam. İhsanını artırmadıkça da imanını koruyamaz.
İşte hocam bu bir yerde aslında tasavvufun da ne kadar lüzumlu, ehemmiyetli
tabii,
olduğunu
o,
bize gösteriyor. O. İşte o ihsan şuurunu yakalayabilmek, ihsan kıvamında bir hayat yaşayabilmek, muhsin olabilmek.
Hocam işte buna bağırıyorlar. İslam mel İslam'ı hadisinden fıkıh ilmi çıktı diyorlar. Mel imanıdan kelam ve akade ilmi çıktı diyorlar. İhsanla tasavvuf çıktı. Yani ne işte kişinin gerçekten Peygamber Efendimiz yaşamış olduğu, sahabe Efendimiz yaşamış olduğu hayatı yaşama gayret içinde kişinin olmasıdır.
Tabii.
Yani vererek azalmaz. Allah'ın matematiği bize benzemiyor. Cenab-ı Hakk'ın matematiği var. Şimdi bak bir de kulun matematiği var. Basit bir şey. Şimdi faiz, Allah diyor ki Allah faizi eksiltir. Zekatı artırır diyor. Şimdi matematiğe vurursak tesir olması lazım. Kulun matematiğinde 100 liran var 2,5 lira veriyor. Malın eksiliyor. Allah diyor ki artıracağım diyor. Ama faize 100 liran var 110 lira oluyor. Artıyor. Tam tesir. Allah'ın matematiği var.
Bereket alıyor oradan çünkü.
Dolayısıyla o matematik bu matematiğe galiptir. Hani şeyin güzel bir Saadettin Hoca'nın güzel bir teşbihi var. Geçen bir yerde söyledi. İşte efendim diyorlar ki ateşi İbrahim nasıl yakmadı? Ya diyor ateşi yakmayı hassasını veren Allah diyor. Orada onu kaldırır da diyor yani. Tabiat yasalarını Allah koyuyor. O kaldırır da kendi iradesi de olan bir şey. Dolayısıyla bizim imanımızı kuvvetlendirmedikçe hocam cömertliğimizi artırmamız, infakımızı artırmamız bunlar mümkün değil.
Kesinlikle.
Mümkün değil. Kişi önce oturacak kardeşim imanını artırmanın telaşını çekmesi lazım. Bunu bir yani ben şimdi mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hani bir tane şeye geliyorlar bir adam zengin bir adam biraz da ya çekiniyor ki bir hoca efendiye gelip diyor ki hocam benim diyor 200 dinarım var diyor ne kadar diyor zekat düşer diyor. Vallahi sen 3-5 bir şey ver işte diyor yani böyle diyor. Nasıl yani? Bunun bir hesabı yok mu diyor. Ya var ya diyor sen 3-5 versen yeter diyor adama. Bak adam verecek ama içi de gidiyor paraya belli. Adam diyor ki sen şu parayı al diyor müritlere dağıt diyor. Bak adam veriyor ama böyle kerhen. Sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Söyle diyor. Zengin misin sen diyor. Tabii zenginim diyor. Neyin var diyor. Adam bir sayıyor. Bayağı bir zengin ya. Peki diyor daha zengin olmak ister misin diyor.
Evet.
Tabii isterim diyor. O zaman bu keseyi al sen daha çok muhtaçsın bizden diyor. Verdiği keseyi iade ediyor ona. Çünkü sen evet. Daha muhtaçsın bizden diyor.
Niye? Kalbin sürekli onunla meşgul zira.
Şimdi verimiz. Bakın bunların örnekleri var. Bunlar laf olsun diye anlatılmıyor ki. Evet. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz işte tarihen sabit. Peygamber Efendimiz infakta yarış açtığı zaman bir savaş vesilesiyle Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne kadar neye var neye yok veriyor malum. Bir de borç alıp borç da veriyor. Yani sonuçta Hazreti Ömer diyor ki ilk defa onu geçeceğim malımın yarısını verdim diyor. Ama diyor gene geçti. Bak.
Malının tamamını veriyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz.
Peki ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz sıddık makamındadır diyoruz. Demek ki ondaki iman çok başka bir şey ya. Bak. Çok yüce bir iman var. Bir insan dururken yani Ebu Bekir olamıyor ya. Ben mübarek mesela ilk seferde de sıddık niye diyor Peygamberimiz ona? Ya senin arkadaşın işte Kudüs'e gitmiş gelmiş miracı anlatıyorlar. O mu dedi? Kesin doğrudur. Bitti.
Bitti.
Şimdi biz mesela ben şimdi bir şey size diyorlar ki ya Dursun Hoca şöyle şöyle dedi. Sen de kuşkulanıyorsun diyorsun ki ya demiş olabilir mi? Şunu diyemezsin ya. Yok abi Dursun Hoca demez ya. Ben öyle bir adamım acaba? Ya yani ben birisi aleyhime konuştuğu zaman beni iftira atıyorsa acaba dostlarım diyebiliyor musun? Yok kardeşim öyle bir şey demez adam.
Dedikleri adam mıyım acaba? Kalbimle inanıyorum öylesiniz muhakkak da.
Ben acaba öyle bir dostluk izlerimi yaratmış mıyım sizde? Karşıya kesinlikle. Suç bulma. Mehmet Akif biliyorsunuz İttihat ve Terakki'ye giriyor bir ara. Ve tabii kovuşturmalar İttihat ve Terakki'ye basılıyor falan o sıralar. Yani bir gün bir İstanbul hocam komiseri diyelim ki işte İslam Emniyet Müdürü bir şeyi basıyor bir toplantıyı bakıyor ki Akif orada. İnanamıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Akif'in şerle işi olmaz. Onun olduğu yere şer olmaz diyor. Çekip gidiyor hocam orada. Hiçbir şey demiyor. Çekip gidiyor. Akif buradaysa burada kesin şer bir şey olmaz. Ya bir insan etrafa nasıl böyle bir güven verebilir ya?
Tabii.
Bak öyle bir hayatta Ebu Bekir Efendimiz'i konuşmak kolay. Hadi buyur kardeşim. Ne yapacaksın? İnsanlara öyle bir dostluk yaşa ki öyle bir güven ver ki sana desinler ki ya öyle yapmaz öyle demez ya. Yani münafık bile fasık bile haber getirse kandıramaz. Onlardaki iman mesela çok basit bir şey hocam. Biliyorsun Hazreti Bekir Efendimiz'in kızı Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe iftiraya uğruyor malumunuz.
İfk hadisesi evet.
İfk hadisesi hocam. Uğruyor. Ve bu uzun bir hadise. Fakat bu iftirayı atanların biri de Miktat diye bir kişi. O da sahabedenmiş yani Miktat kişi.
Miktat bin Esved.
Evet. Bu kişi Ebu Bekir Efendimiz'in bizatihi geçimini sağladığı, ona para verdiği, herhalde diyelim işte ona bir sadaka verdiği kişi yani. En çok desteklediği kişi de ihanet ediyor, çok kızıyor. Bundan sonra ne para vereceğim, ne pul vereceğim ona diyor. Sinirliyor. Çünkü iftira yayınlar bir de oymuş meğersem.
Ayet-i Kerime nazil oluyor.
Hocam ayet-i kerime malumunuz. Diyor ki sizden diyor işte diyor Allah'ın verdiklerini cömertler işte muhtaçlara vermekten çekinmesinler. Ayet inince hocam ben şimdi kendimi koyuyorum. Ya biri benim kızıma bu iftirayı atsa ve bunu yaysa ben acaba o iyiliğe devam edebilir miyim ya? Çok zor ya. Nefsimi koyuyorum böyle. Hazreti Efendimiz ne yapıyor? Ona verdiği sadakayı artırıyor hocam. Bir imana bakın ya. Hangimize böyle bir iman vardır? Ben kızımı iftira eden adama yarın ömrüme devam edeceğim yine. Bak. Uyarıyla, ayeti uyarısıyla. Bu ancak yani bir aklın hafızalarını almadığı bir imanla mümkündür. Dolayısıyla kişi imanını kuvvetlendirmedikçe makbul gördüğümüz, değer verdiğimiz o yüce değerleri yaşayamaz, yaşatamaz. Yani cömertliği istediğinde anlat. İstediğinde doğruluğu anlat, salih olmayı anlat. İstediğinde anlat. Önce kardeşim imanını güçlendir. İmanını kuvvetlendir. Bak biz şimdi ne yapıyoruz? Mesela ben şimdi doktora gittim, dizlerim ağrıyor.
Geçmiş olsun.
Allah razı olsun, dizlerim ağrıyor. Bana dedi ki dizlerinizin kasları zayıflamış. Ne yapacağım? Kasları güçlendir kardeş. Ne yapacağız? Bize hareketler verdi bana. Ağırlık, bağırlık, şu falan. Tamam. Ha. Ne yapıyor? Mesela siz daha biliyorsunuz. Konuşurken eğer bir takım arızalar varsa dudak kaslarını zayıflamış. Tabii. Dil kaslarını zayıflamış diyorsunuz. Dil kaslarını geliştirmek için bir takım hareketler var. Bunu ne yapacaksın? İman da kasları zayıflıyor. İman işe yaramaya yaramaya atıl duruyor, duruyor, duruyor. Hiçbir şey yaramıyor. Kasları zayıflayınca şeytan da vuruyor. Nefis de vuruyor. Kötü de vuruyor. Bizim herkesin hani malumunuz Hazreti Ali Efendimiz'in çok çok kıymetli bir sözü var. Diyor ki Allah rızka kefildir ama imanınıza kefil değildir. Rızkınızın endişesini çektiğiniz kadar iman endişesini çekin ya. Kesinlikle. Bak ben Allah'ın bana kefil olduğu şeyin rızkını o kadar derdini çekiyorum ki ama Allah imanına kefil değil diyor. Hiç kimse son anında nasıl vefat edeceğini bilemez. Aynen. Bu yüzden ahir ve akıbetimizi hayal ediyoruz. Kardeşim azıcık da imanın derdinde ol ya.
Ki bizim tek sermayemiz imanımız.
Ya,
o yüzden diyoruz ya Cenab-ı Allah'ım son nefeste kamil bir imanla yüz aklıyla huzuruna varmayı nasip eyle diye.
Şimdi Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir örneği vardır. Diyor ki parmaklarınla gözünü kapat diyor. Kapatıyor. Ne görüyorsun? Efendim bir şey görmüyorum diyor. Peki diyor görmediğin için diyor gözün mü kusurlu? Göremediklerin mi kusurlu diyor. Yok. Gözün de kusurlu değil, göremenin de kusurlu değil. Kusur sende kardeşim. Parmağını çek şu önüne ya. Parmağını çek.
Gaflet parmağını değil
evet.
mi? Gaflet perdesini yırtat.
Evet yani şimdi gözünle görecek de fırsat vermiyorsun. İmanı bir şey yapacak fırsat vermiyorsun ki. İmanını kat. Bir takım hırslarla, bir takım ihtiraslarla, bir takım kapatmışsın. Allah her kalbe tecelli eder. Ama sen kalbin kapılarını kapatmışsın diyor ya. Dolayısıyla şimdi biz Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz, sahabelere bakıyoruz, ariflere bakıyoruz. İnanılmaz cömert insanlar. İnfakta yarışıyorlar mübarekler. Hatta Übeydullah Ahrar Hazretleri'ni hatırlar. Onun hikayesini herkesin dinlemesi lazım.
Tabii.
Übeydullah Ahrar Hazretleri'nin meşayihtandır işte bu Nakşibendi meşayihinden. Mübarek o kadar fakir bir insan, o kadar fakir ama o kadar cömert bir insan. Sonra hikmet-i ilahi bir çiftlikleri oluyor, bir serveti oluyor bunun. Akıl alır gibi değil. Yani ama vermeye devam ediyor.
Tabii.
Çünkü Allah bize niye çok veriyor biliyor musun diyor. Sonra da efendim bu ne ya? Ya diyor ki ben sürekli verme odaklı yaşadığım için.
Güzel.
Allah bana veriyor.
Evet. Çünkü hocam o büyükler aynı zamanda malı, varlığı, parayı, tamam altını hiçbir zaman kalplerinde taşımamışlar.
Tabii.
Kalbi kasa haline getirmemiştir.
Evet. İşte o iman orada çok sağlam duruyor.
Hocam
evet.
Müslüman zengin olacak ama para
evet.
cüzdanda olursa.
Evet.
O sohbetin başında çok güzel ifade ettiniz. Yani öncelikli gündemin o olmayacak. Kalbinin gündemi para olmayacak.
Evet.
Zihnini ve gönlünü o işgal etmeyecek. Yani o zaman olabildiğince zengin ol. Gönlünde olmadığı vakit verebildikçe verirsin sen. Para cüzdanda olduğu zaman
evet,
kıymetli,
evet.
Kalbi meşgul etmediği zaman kıymetli. Bunun da hassasiyetinde olacağız. Bence bu konuyu konuşmaya Ramazan özelinde devam edelim.
İnşallah.
Önümüzdeki hafta.
İşte Ramazan'da bu infaklarımız duasıyla başka zamana göre başka zaman
çok
10 saat 100'dür ziyadeleştirirsek çok daha fazla verir. Yani mantık şu hocam. Ramazan ayı 11 ay harcayacaklarımızı biriktirdiğimiz zaman.
Ne güzel. Ramazan ayı 11 ay boyunca harcayacaklarımızı biriktirdiğimiz
evet.
zaman.
Evet. Bu ayda ne kadar çok biriktirirsek 11 ay o kadar rahat ederiz.
İnşallah çoğaltırız hocam. Ramazan'ı hayatımızda çoğaltırız bu manada. Ne güzel programa girişine de yine ifade etmiştik. O zaman ömrü Ramazan olanın ölümü de bayram olur.
Evet,
Allah'ın
izniyle. Evet, evet. Aynen öyle. Ahireti de duble, çift bayram
olur. Tabii canım. Evet, evet. İnşallah. Yani evet. Sadece Müslümanlığı ve İslami hassasiyeti, İslami güzellik ve zenginlikleri bir aya, Ramazan-ı Şerif'e hasretmemek. Evet. Önemli olan bu Ramazan'da depoladığımız o güzel enerjiyi diğer 11 aya da yayıp o bereketi çoğaltmak. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Biz Ramazan'da biriktirmeye devam
edelim.
Tabii. 11 ay lazım olacak.
Kesinlikle.
Çok lazım olacak.
Çok
evet.
Çok hem de. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Dursun Ali Tökel hocamla beraber bir Söz Ola programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımıza, programlarımıza gösterdiğiniz alaka için çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı bizleri unutmamanızı istirham ediyor. Şimdilik müsaade istiyoruz. Hayırlı iftarlar, bereketli sahurlarınız olsun. Ramazan-ı Şerifiniz bir kez daha mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.